Günaydın.
Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Barilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvi Dobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşın. Çağırın herkesi. Herkes burada olsun. Önce bir itirafla başlayayım. Herhalde 6 yıllık yayınlar içinde bu sabah yaşadığım duyguyu bir ya da iki kez yaşamışımdır. Yani şöyle tanımlamak mümkün, burada hiçbir şey sizden saklamıyorum biliyorsunuz. Gündemin neresinden tutacağınızı şaşırıyorsunuz bazen. Çünkü birbirinden o kadar kopuk görünüp aslında o kadar birbirine bağlı ki bir tanesini öne çıkardığınız zaman diğerinin anlamı geride kalacak diye korkuyorsunuz. En azından ben korkuyorum. Bu sabah da aynı şeyi yaşadım ciddi şekilde. Çünkü konuşulacak pek çok şey var. Bir yandan Beril Eski'nin Kısa Dalga'ya yaptığı Selahattin Demirtaş röportajı var. Öbür taraftan Ahmet Güneştekin'in Diyarbakır'daki sergisi, o sergiye uçakla taşınan sosyete üyeleri, onların çektirdiği tabut önü fotoğraflar var. Mesela hep birlikte çekilen bir halay var ki halayı mutlaka bir şekilde zaten başlığa dahil etmek gerekiyor. Halay başlıklık, manşetlik bir söz çünkü. Çünkü o halayın içinde öyle insanlar var ki doğrudan aslında bu işin barışın bozulmasının müsebbibi ama bir anda halaya girip hani hep söylenir ya düğün evinin tefçisi, ölü evinin yasçısı diye. Gerçekten güne göre tam da bugünün siyasal İslamcı iktidarına göre şekil değiştirebilen kaypak yapış yapış insanlar var. Ama öte taraftan Türkiye koşar adım bir belirsizliğe doğru gidiyor. Bugün ayın 19'u, 2 gün sonra Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplanacak ve bir faiz kararı alacak. Toplumdaki genel beklenti, gidişattan da anlaşılan, çıkartılan faizlerde tekrar 100 baz puanlık bir indirime gidilebileceği yönünde. Bunun düşüncesi bile sabah itibariyle doların günlük seviyesine, gece boyu kapanmadı elbette. Hani Amerikalılar şunu söylemedi. Dur ya, Türkler uyuyor. Bir 5 dakika bir sakin olalım. Yatıralım doları da. Dolar da uyusun. Ondan sonra şöyle bir şey yaparız. Sabah onlar kalktığında hani ona küçük sürprizler yapın. Doları açalım. Öyle değil ama biz de güne, ekonomik anlamda güne 9 lira 34 kuruş seviyesinden başladı ki bu korkunç bir rakam. Üst üste motorine zamlar yapılıyor bir yandan. En son yapılan zamla birlikte motorunun fiyatı benzinin fiyatını geçti. Bir dönem insanlar dizel yakıt kullanacaksın kardeşim. Sonuçta iktisatlı düşünmek lazım falan derlerdi. Aynı şey LPG için, tüp için de söylenirdi. Hepsi geride kaldı. Bunlarla birlikte öte taraftan Türkiye'de siyasetin acayip bir düzlemde tartışıldığını görüyoruz. Dedik yani Beril Eski'ye, Kısa Dalga'dan Beril Eski'ye eline sağlık diyelim. İlk yüz yüze röportajı yaptı Selahattin Demirtaş'ta. Tutuklu bulundu. Edirne cezaevinde. Orada mesela Selahattin Demirtaş'ın söylediği önemli bir söz var. 10 gün sonra artık silah bırakacaktı PKK. Ve o noktaya gelinmişti. Erdoğan bunun kendisine yararı olmayacağını anladığı için çat diye kesti süreci diye. Çok önemli eleştirileri var. Söylemimize dikkat etmemiz lazım diye ki kendisi konuşulduğu zaman, kendi ismi gündeme geldiği zaman insanların en çok söylediği şey. Öcalan'ın heykeli dikilecek demiştiniz. Bu söze de açıklık getirmiş. Bana kalırsa açıklık falan getirmemiş aslında. Yani ne söylediğini anlatmaya çalışıyor ama sözün saçmalığını gerçekten değiştirmiyor bu. Önce bir onu bir kenara koyalım. Yani benim söylediğim diyor, bu süreçte kim önder olursa, kim bu sürecin yükselmesine neden olursa onların heykeli dikilecek. O dönem aynı şey Erdoğan için de geçerlidir ifadesini kullanmış. Ya gözünü seveyim ya, bu kadar samimiyetsiz bir ortamda konuşulacak hikaye bu mudur ya? Söylemlerimize dikkat etmemiz lazım bizim de diyor mesela Selahattin Demirtaş. Doğrudur. Söylemlere herkes dikkat etmeli. Ama söylemin içindeki bazı başlıklarında geriye dönüşsüz şeyler olduğunu düşünmeli insanlar en azından, değil mi? Mesela PKK-HDP arasında kurulmaya çalışılan ilişkiyi baştan kategorik olarak yanlış. Çünkü PKK'nın içinde HDP'den hoşlanmayanlar var diyerek açıklamaya çalışıyor. Doğru da peki PKK'ya çok yakın insanların HDP'nin içinde yer alması, kamuoyunun bundan rahatsız olacağını bile bile yer alması. Bu nasıl açıklanacak? Bu sadece söylem dikkatiyle olmayacak ki. Yani bugün şöyle bir şey deneyeceğiz aslında. Birbirinden çok kopuk gibi görünen konuların içinde en önemli başlıkları bir araya getirmeye çalışacağız. Beraber çabalayacağız bunu. Açık yüreklilikle söyleyeceğim. Bunun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nden dün bir açıklama yapıldı. Açıklamada Osman Kavala'nın, iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamının demokrasi açısından nasıl bir sıkıntı olduğu söylendi. Sonra 10 büyükelçinin, 10 ülkenin büyükelçisinin aynı şekilde bir destek mesajı yayınlandı ve bugün itibariyle Dışişleri Bakanlığı 10 büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı istişarelerde bulunmak açısından. Öyle denir, genelde klasikte böyle anlatılır. Ama umarım mesela Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını neden uygulamadığınızı anlatırsınız onlara. Karşınıza alıp uygulamadık çünkü deyip başlarsınız. Anlayacaklar mı? Vallahi bilmiyorum. Ama bize bir halay motivasyonu şart. En azından bir araya gelmek konusunda değilse bile gündemi bir araya getirmek konusunda bir halay motivasyonuna ihtiyacımız var. Dışişleri Bakanlığı demişken ortada çok ciddi bir görgüsüzlük var. Dün işte kızı mıydı, yeğeni miydi, akrabasıymış ama şunu da yapmak gerekiyormuş işte aslında onlar ailecek rahatsız olmuşlar falan filan denilerek ortada bir kuyumcu dükkanının mobil gezdirildiğini gördük hep beraber. Hatırlıyor musunuz? Böyle takılar tezgahla beraber geldi. Normalde müşteriye çıkartıldığında yanına çırak bırakılır onun içinden bir şey araklanmasın diye. Bayağı kilolarca altının, işte değerli taşların falan gezdirildiğini gördük. Yani bugünün görgüsüzlüğü de konuşulacak kavramlar arasında mutlaka ama mutlaka yerini almak zorunda. Öbür taraftan devlet yapılanmasının içindeki artık paralel demeyelim asli unsuru devletin kendi klasik yapısı biraz paralel gibi kalmış durumda. Mesela TÜGVA'nın mesela SADAT'ın göbeğine bu işin nasıl yerleştiğini gördük. Bütün bunlar konuşulurken Türkiye'nin bambaşka bir problemi var. Geçim derdi. Hepimizin en büyük sıkıntısı. Yani Merkez Bankası'nın 2 gün sonra alacağı para politikası kurulunda alacağı faiz kararı hepimiz için bambaşka bir noktaya getirecek hayatı. Bütün bu konuştuklarımız bir anda çıkacak yaşamımızdan. Hepsi tamamı çıkacak. Bir anda insanlar sadece ceplerini düşünecek. Çünkü açlıkla mücadele bütün bunları yenebilecek güçte. Hani birileri söylüyor ya dünya 5'ten büyüktür diye. Açlık hepsinden büyüktür. 5'ten de 150'den de 270'den de Birleşmiş Milletler'in tamamından da büyüktür. İnsanlıktan bile büyüktür açlık. Çünkü açlık insanlığı tehdit eden en büyük sıkıntı, en büyük salgın. Bu açlık başlarsa eğer, yani ekonomik anlamda krizin, buhranın devamı başlarsa ki bu kış için Avrupa'da çok zorlanacak. Hepimiz biliyoruz özellikle ısınma konusunda çok ciddi bir zorluk yaşanacak. Hal böyle olunca insanların en azından yoklukla mücadelesi bambaşka bir yere gelecek. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bu mektubu yayınlandıktan sonra Türkiye'de acayip bir dalgalanma oldu. Tuhaf bir dalgalanma. Sizler de hissetmişsinizdir. Bir anda insanlarda şöyle bir bakış oluşuyor. Ya bizden başkaları da görüyor kardeşim bunu. Evet galiba bir şey yapılacak. Bakın en sakat bölüm bu zaten. Bir şey yapılacaktan önce kanunun neden uygulanmadığını tartışmak zorundayız. Çünkü biz anayasa değişiklikleriyle hem bu iktidarın gelmesinden önce 57. hükümet zamanında hem bu hükümet döneminde mecliste yapılan anayasa değişiklikleriyle birlikte uluslararası sözleşmelerin ihtilaf halinde bizdeki kanunların üstünde statüye sahip olduğunu kabullendik. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir tarafı bir üyesi olarak Türkiye orada AİHM'in verdiği kararı neden uygulanmadığını sorgulayan Bakanlar Komitesi'nin en azından çıkışını değerlendirmek zorunda. Bizdeki karşılığını biliyorsunuz. Bizim için yok hükmündedir. Yok hükmündeyse uluslararası birliklerin tamamından dışarı çıkmak zorundayız. Çünkü bir gün onlar da bize söyleyecekler. Hiç eğip bükmeye gerek yok. Hani dün sabah da biraz konuştuk ya. Angela Merkel veda ziyareti için uğradı. İstanbul'da bir tur attırıldı kendisine. Aç karnı doyuruldu. Almanlar aç çünkü birbirlerini kemiriyorlar biliyorsunuz. İngilizler gibi. En açı Fransızlar. En açı Fransızlar. Karnını doyurduktan sonra Angela Merkel'in işte bir takım sözler söyledi ve gitti. Herkes şunu çok iyi bilsin ki bugün Avrupa Birliği'ni motive eden en ama en güçlü düşünce mülteci düşüncesi. Yani orada herhangi bir liderin, herhangi bir ülke parlamentosunun, Avrupa parlamentosunun adım atmadan önce sürekli olarak düşündüğü, buzdolabının üstünde magnet olarak taşıdığı ya göçmen dalgası başlarsa korkusu. Temel motivasyon bu. Ve bugünün iktidarı bunu dibine kadar kullanıyor. Hem de büyük tehditlerle kullanıyor, büyük sıkıştırmalarla kullanıyor. Hal böyle olunca iş parasal düzlemle göçmen akını arasında sıkışıp kalıyor. Yani Türkiye'de hükümetin, AKP hükümetinin istediği biliyorsunuz, bize bunun karşılığında para teklif etmiştiniz, vermediniz kardeşim. En fazla bu söyleniyor. Biz 5 milyona yakın işte göçmeni, yasa dışı göçmeni, zorunlu göçmeni misafir ediyoruz. Bu kadar para harcadık, siz vereceğinizi söylediğiniz, taahhüt ettiğiniz parayı da vermiyorsunuz. Diğer taraf, zaten ekonomik anlamda 2 yıla yaklaşan bir pandemi sıkışması neticesinde daralmış ekonomilerle Avrupa Birliği bir göçmen akınını kaldıramayacağını çok iyi biliyor. Özellikle hastalığın taşınması, ki biliyorsunuz aşılanma oranı ne kadar azsa hastalık o noktadan hareketle dağılıyor dünyaya. Yani bugün bütün dünya için aslında çok ciddi bir ikilem söz konusu. Aşıyı uzak tuttuğu maliyeti gerekçesiyle vermekten imtina ettiği, yoksulluk gerekçesiyle o insanların da alamadığı mesela Kara Afrika ülkelerinden her an böyle bir salgının tekrarlayarak, hortlayarak dünyaya yayılabileceği biliniyor. Böyle olunca da insanlar bir yandan oraya karşı mesafeli ama oradaki sömürge unsurlarını da çalışır tutmak zorundalar. Bu çok ciddi bir ikilem. Aynı şey Orta Doğu coğrafyası için de geçerli. Bizden gelecek salgını, yani buradan hareketle gidecek bir göçmen akınıyla birlikte yürütülebilecek bir salgını ekonomik anlamda da kaldıramayacağını biliyor Avrupa Birliği. O yüzden burada mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'nden çıkan 10 büyükelçiliğinin desteklediği toplamda bu mektubu, Osman Kavala mektubunu nereye kadar götürebileceklerini tartmak lazım bana kalırsa. Ben bunu maalesef acı ama en azından arada bir biz de yatmıyoruz hocam, biz de buradayız göstergesi olarak görüyorum. Yani bir şey yapmak mı? Yaptık işte. Yaptık, mektup yayınladık. Ama sizin büyükelçi, sizin ülkeye Dışişleri Bakanlığı çağırdı bizi, fırçayı bastılar. Ondan sonra da uzlaştık biz. Çünkü aramızda başka konular var. En önemlisi göçmen meselesi. Biz bu durumun içinde ekonomik bir çıkmazla boğuşurken Türkiye siyaseten bir yere doğru kayıyor. Kayıyor sözünü bilinçli olarak kullanıyorum çünkü bu bir yuvarlanmayla birlikte geliyor aslında. Gerçekten öyle gidiyoruz. Şu anda sel suyunda rastgele salınan bir kütük gibi koskoca ülke. Sağa sola çarpıyoruz, oradan darbeler alıyoruz, yaralanıyoruz. Sağımız solumuz çiziliyor iyice ve birileri her şeyin yolunda gittiğini söylüyor. Hayır, şunu söylemiyorum. Yani birilerinin gazeteci diye ortaya çıkardığı bazı kütüklerin, mesela kahvaltıda mazot tüketmiyoruz sözü değil önemli olan. Onun kime takla atacağı belli. Ama Türkiye'nin böyle bir düzlemde konuştuğu şeyin hala siyasal anlamda iktidarın gidişi ya da gitmeyişi oluşuna doğrusunu isterseniz ben hayret ediyorum. Çünkü beceremeyenin gitmesi esasına dayanan demokrasi felsefesi zaten temelden reddediyor bunu. Ama biz şu anda demokrasiyi bile tartışır durumdayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı açık açık tehdit ediyor insanları. Cumhurbaşkanı açık açık tehdit ediyor insanları. Kütür kütür herkesin gözünün içine bakarak eski milletvekilleri televizyonda safsatalar okuyor mesela. Mini mini zamlardan bahsediyor. Bu ülkenin öğrencileri yerleşecek yurt bulamıyor. Bazı üniversiteler, bazı büyük üniversitelerin açılışı da gerçekleştiği için artık bu sorun, bu kriz canlı anlamda herkesin gözünün önünde yaşanıyor şu anda. Durum böyle. Ama bütün bunların içinde bir yandan da bir gelecek hayali kurmak zorundayız. Öyle ya, biz bütün bunları karamsarlığa, umutsuzluğa bağlayıp dükkanın kapısına kilidi vurup gidebilecek insanlar değiliz. Hep konuştuk ya, herkes umutsuz, karamsar olabilir. Biz olamayız. İçinde bulunduğumuz ülke böyle kurulmuş bir ülke değil. Çok daha beter şartlarda kurulmuş. Yani bu nasıl toparlanacak sorusu aklımızın bir yerinde kalacak ama bu bizi karamsarlığa sevk etmeyecek. Çünkü toparlanacak. Çünkü bunların tamamı aslında birbirine bağlı işte. Ekonomide önümüzdeki en büyük çıkmazı hep beraber görüp biz en azından bu ülkenin insanları buna göre adım atmak zorundayız. Mesela benim size bir ekonomist olarak tavsiyem, mümkünse erteleyebileceğiniz bütün yatırımlarınızı yapmama yoluna gidin şimdilik. Yani paranız elinizde dursun. Gerçekten paranız elinizde dursun. Çünkü salınıyor koskoca ülke. Bakın şu dakika itibariyle, yani yayına girdiğimizde söylediğim rakamla şu halini konuşalım. 9 lira 33 kuruş seviyesinden satılıyor dolar. Ve bu daha bundan 15 gün önce en azından bundan %20 daha değerliydi. Neden böyleyiz biz? Neden bu hale geliyoruz? Ekonomi yönetiminin beceriksizliği yüzünden, değil mi? Artık bunu biliyoruz ama birileri çıkıp mazot mu tüketiyorsunuz sabah kahvaltısında diyor. Daha öncesinde dolarla mı borcunuz var, dolarla mı maaş alıyorsunuz diye konuşan bir Hazine ve Maliye Bakanı vardı. Instagram'dan istifa eden bir insandan bahsediyoruz. Bu büyük hikayelerin içinde herkes artık kendi küçük yaşamlarına sahip çıkmak zorunda. Ama büyük hayatımızı unutmadan. Yani burada bir halay görüntüsünün eşliğinde insanlar konuşurken sadece doğup büyüdüğü topraklara eserlerini götürmüş, ne güzel ayakta alkışlanan bir sanatçıdan falan bahsedemeyiz biz. Ahmet Güneştekin'le birlikte oraya sürüklenen insanlar Tahir Elçi'nin herkesin gözünün önünde canlı yayında katlinden sonra orada yaşananların, yaşanılan yerin tekrar TOKİ tarafından içine tükürülerek yapılması sırasında sessiz kalmış insanlar. Ya çocukluğunuza bu kadar değer veriyordunuz. Neden mesela bir sanatçı olarak gidip tam da orada inşaat devam ederken bir sanatçı olarak atıyorum kendinizi boyamadınız mesela? Benim bir sanatçı olarak protestomdur bu demediniz. Düzenle bitişik yaşamakta zorluk çekmeyen, düzene yanlamakta bir beis görmeyen ama işine geldiği taraftar aradığı zaman düzenin karşısındaymış gibi davranan insanlar bize bugünümüzü getirdiler. Emin olun. Emin olun bundan yaşıyoruz biz. Yani geçmişte bir Kürt sanatçının sadece Kürtçe albüm çıkartacağım ifadesinin ardından söylenmedik söz, söylenmedik edilmedik hakaret bırakmayan insanlar bugün hep beraber alay çekiyorlar mesela. İnsanlar sorgulamıyor çünkü bunu kardeşlik gibi sokuşturmaya çalışıyorlar. Oysa günlerdir burada konuştuğumuz gibi bu insanlar sadece gücü kaybettikleri için bugün bütünün içinde yer almaya çalışıyorlar. Yarın ellerine eski güçleri, eski iktidarları geçsin, emin olun aynı şekilde davranacaklar. Çünkü insanların derdi toplumsal bir birliktelik falan değil, maalesef acı olan bu. Burada Ertuğrul Özkök'ün yazdığı yazılar ortadayken, geçmişte attığı adımlar ortadayken bir gazetecilik duayeni gibi tanıtılması bütün gazetecileri rahatsız etmiyorsa bile vallahi beni ediyor. Gerçekten ediyor. Yani gazete çalışanlarının maaşlarının ödenmesini bayram tatilinde patronun bankasında 4 gün daha değerlendirelim diye bekleten bir insanın gazeteci gibi anılması bana dokunuyor kardeşim. Ve insanlar bunu konuşmuyor. İnsanlar büyük bir demokrasi ve kardeşlik projesini konuşuyor. Biz 2009'da böyle bir demokrasi ve kardeşlik projesinden hareket ettik. Adı böyle konmuştu. Son derece dandik, son derece çakma, son derece iyi niyetten uzak bir çalışmaydı bu. Nereden gördük biz bunu? Şuradan. İnsanlar bu çalışmalara başladıktan sonra Dolmabahçe görüşmelerinden dışarı çıkan tam da Selahattin Demirtaş'ın söylediği gibi ama o dönem söylendiğinde reddettiği gibi altını çizelim bunun ısrarla. Çünkü o zaman Selahattin Demirtaş da sessiz kalmıştı buna. Buna birçok insan karşı çıktı. Ben de onlardan bir tanesiyim. Söylediğim, yazdığım, çizdiğim her şey ortada. Bu neden samimiyetsiz? Çünkü böyle bir kardeşlik projesi yürütülecekse ancak toplumda bütün yasal düzenlemelerin gerçekleştiği yer olarak, toplumun temsil edildiği yer olarak bilinen meclis ayağıyla yürütülebilir. Oysa insanlar orada 4 kişinin Dolmabahçe'de görüşmesinde bir beis yaşamadılar. Herkes gayet mutluydu o dönemde halinde. Ama bugünkü halimize getiren bu bizi. O proje toplumun bir kesimini zafer kazanan, bir kesimini mağlubiyet yaşayan bir görüşten uzak tutmalı diye bağırmıştım o dönemde ben. E şimdi geldiğimiz yer, o gün zafer kazandığı düşünülen insanların ne kadar büyük sıkıntı çektiğini, Kürtleri kastederek söylüyorum. Ne kadar büyük sıkıntı çektiğini konuştuğumuz bir dönem. Denge değişiyor. Çünkü denge iyi niyetle oluşturulmuş falan değildi ki. Gerçekten bu ülkenin böyle bir barışa ihtiyacı varsa eğer, her şeyin açık açık konuşulduğu bir barış görüşmesi olması lazım bunun. Ve bunun yapılacağı tek yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ama hiç kusura bakmasın Selahattin Demirtaş, 12 yıl sonra bunu söyleyebilmek marifet falan değil. Meclis ayağı uzakta kaldığı için, yani herkesin bu sürece dahil edilmesi konusunda insanlar o gün bir sıkıntı yaşamazken bugün bunu söyleyebilmek marifet falan değil. Ertuğrul Özkök'ün çektiği halaya dönüyor ondan sonra. Yıllar sonra attığınız manşetin ardından Diyarbakır'da düğün evinin tefçisi gibi ortalığa atlayıp halay çektiğiniz zaman iyi niyetiniz sorgulanıyor işte sizin. Burada bu hareketin içinde Kürtlerin de, Türklerin de, bu ülkede yaşayan başka etnik gruplarında, hep birlikte bu toplumu oluşturduğumuz gruplarında ortak bir demokrasi anlayışıyla çıkması gerekiyor ortaya. Ve bizim öncelikli sorunumuzun adalet olduğu konusunda uzlaşmamız gerekiyor önce. Hala bunda uzlaşılabilmiş değil. Türkiye'de bir yandan iktidar masalları anlatılıyor. Çok büyük iktidar masalları anlatılıyor. Atladık, uçtuk, kaçtık falan diyor. Hala İçişleri Bakanı abuk sabuk konuşmaya devam ediyor. Çok büyük başarı hikayeleri anlatıyor falan. Bir yanda insanlar çöpten ekmek topluyorlar. Üstelik iktidar partisinin kendi yaptığı mitingin çıkışında yaşanıyor bu. Düşünsenize ya, ne kadar ağır bir şey. Mitingin X-ray kapısının önünde oraya getirilmiş kumanyaların artıklarını topluyor insanlar. İçeride 25 metre ötede büyük başarı hikayeleri anlatılıyor. Biz uzlaşacaksak böyle uzlaşamayız. Tıpkı bugünkü gündemin dağınık hali gibi. Bunları toparlayacak şey adalet terazisinde uzlaşmamız. Gerçekten adalet tanrıçası Temis'in gözlerini tekrar kapatmamız gerekiyor bizim. Şu anda kapalı falan değil. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Gazeteci Özlem Gürses'in yaşadığına bakın. Adı sanı TC kimlik numarası bilinen bir alçağın ettiği küfrü, küfür kime edilmiş belli değil diyerek takipsizlik kararıyla karşılayan bir yargı bizim sorunumuzu çözemez. Osman Kavala ile ilgili tahliye kararının baskısını 10 ülkenin büyükelçiliği yapamaz. Bu ülkenin insanları sessiz. Selahattin Demirtaş'ın neden haksız yere cezaevinde yattığını sorgulamak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ardından Bakanlar Komitesi'nin yetkisi falan olmamalı. Bu ülkenin insanları sorgulamalı. Biz bir seçime doğru gidiyoruz şu anda. O seçimin koşullarının nasıl oluşacağını bu ülkenin insanları belirlemek zorunda. Biz şu anda bundan sonra gideceğimiz yeri söyleyeyim ben size. Yani birilerinin, mesela Avrupa Birliği'nin, mesela belki başka yerlerin, başka büyük dünyayı ilgilendiren önemli kuruluşların gözlemci yolladığı bir seçimle çözemeyiz biz bunu. Biz kendi üzerimizde uzlaşmalıyız. Çünkü şu net şekilde görünüyor ki iktidar seçimi kazanabilmek için her türlü dalaverenin peşine düşecek. Nedir bunlar? Vallahi barajla oynamaktan mı tutarsınız? Oy sandıklarının yapısından mı tutarsınız? Seçim gözlemcilerinden mi tutarsınız? Neyi tutarsanız tutun, belli ki bir dalaverenin peşinde bu insanlar. Nasıl yapılacağını planlıyorlar. Ama ne olursa olsun bu seçimi kaybedeceklerini bildikleri için bir anda acayip hikayeler anlatmaya başlanıldı. Mesela deniyor ki, bunlardan bir tanesi de Ruşen de anlatıyor. Diyor ki Erdoğan diyor mesela seçimi kaybedeceğini bildiği için parlamenter demokrasi üzerine ona dönüş konusunda muhalefetle bir müzakere yapabilir. Bence yapamaz. Bu Erdoğan'ın yapısına aykırı. Erdoğan'ın böyle bir şeye gidebileceğini hiç düşünmüyorum. Bu yetkisini paylaşabileceği anlamına gelir ki geçmişte bu yola beraber çıktığı insanlarla bile paylaşmayı reddetti. Asla böyle bir şey yapmayacaktır. Son ana kadar bunu kovalayacaktır. %100 hem de. Son ana kadar tek adam rejimini savunacaktır. Bunun doğruluğunu savunacaktır. Hatta parti içinde yalnız kalsa bile, altını çizerek söylüyorum. Böyle bir uzlaşmanın olabileceğini düşünmüyorum ben. O zaman tek adam rejimine inananlarla demokrasiye inananlar arasında, ben çok daha açığını söyledim daha önce biliyorsunuz, İyilerle kötüler arasında bir seçim yaşayacağız kardeşim, hiç eğip bükmeye gerek yok. Yani hayatımızı TÜGVA'nın, SADAT'ın, bir grup insanın sadece para kazanabilen 5 tane büyük müteahhitle birlikte onların yanında yer alan insanların, iktidar tarafından medyaya yerleştirilmiş pek çok yalakanın, bu insanların yaşayabileceği, diğerlerinin de açlıkla terbiye edilebileceği bir düzlem haline getirmeye çalışanlarla, hayır bu insanlığa aykırıdır diyenler arasında bir seçim bu. Yani kahvaltıda mazot yiyorum ulan, evet ben mazot diyorum ve mazotun pahalanmasına karşıyım diyenlerle, hala bu büyük yalanları söyleyenler arasındaki bir seçim. Hal böyle olduğu zaman kim neyle uzlaşacak ki? Erdoğan'ın böyle bir uzlaşmayı, bırakın yapmayı, aklından bile geçirmeyeceğinden adım kadar eminim. Böyle bir görüşmenin yapılabileceği bir heyeti bile oluşturacağını düşünmüyorum. Kaldı ki düşünün, Erdoğan böyle bir şeyi yaptı. Kimle yapacaksınız bu çalışmayı? Türkiye'de siyaset birbirinden o kadar kopmuş durumda ki. Bir bayramlaşma için, çok klasik, çok dandik bir bayramlaşma için partiler arasında heyetler bile kurulamıyor artık. Öncelikle ben buna gitmem, o da bana gelmesinlerle başlıyor her şey. Bunlar yapılmamışken Türkiye mesela yeni bir anayasa konuşacak. Göreceksiniz, Erdoğan bunu getirecek önce. Yeni bir anayasa tartışması ve şuna zorlayacak insanları, bütün siyasetçileri. Benimle birlikte anayasa masasına oturacak mısınız yoksa sizi halka mı şikayet edeyim? Halka şikayet edecek hiçbir şey yok. Dün de konuştuk. Anayasanın tek bir maddesi üzerinden insanları tehdit yalanıyla sıkıştırdığınız konu zaten anayasada yazıyor. Bu anayasanın değiştirilecek yönü, özü, her şeyden önce özü, o faşizan bakış. Ve bugün maalesef biz 1982'ye, yani bundan kabaca 40 sene öncesine baktığımızda gördüğümüz faşizan anayasa bile bugün yaşadığımızdan daha özgürlükçü bakışlı noktalara sahip. Görüyorsunuz işte hayatımızı düzenleyenler. Medyanın üstünde bir boğma ipi atılmış, sıkılıyor sürekli olarak. Öbür taraftan kendi medyasını parlatmaya çalışıyor, onlar da izlenmiyor. Durum böyleyken insanlar can simidi gibi duyabilecekleri tek bir bilgi kırıntısına muhtaçlar. Sağa sola saldırıyorlar ve onlarla birlikte sen de çakallarını saldırtıyorsun üzerlerine. Ana avrat küfrettiriyorsun takipsizlik kararı alacaklarını bildikleri için. Bütün bunları söylemek, anlatmak kolay. Ama dedim ya, ben çok az yaşadım 6 sene boyunca. Bu kadar birbirinden kopuk gündem maddelerinin aslında birbirine ne kadar bağlı olduğunu nasıl anlatacağımı düşünürken, hakikaten ve şu anda 25-26 dakikadır konuşuyorum ve inanın dönüp baktığım zaman konu başlıkları beni bile yoruyor artık. Biz çok yorgun bir ülkeyiz. Herkes bunu kabul etmek zorunda. Artık çok yorulduk. Hepimiz çok yorulduk. Hepimiz sırtımızdaki küfeleri indirip bir 5 dakika soluklanabileceğimiz bir durak arıyoruz. O durağın adı demokrasi. Biz o küfeleri indirip birbirimizin yüzüne bakmak zorundayız. Ama dürüstçe bakmak zorundayız. Yani burada yapılanlar neyin neyi ne kadar karşıladığı konusunda bir teraziye vurulmaktan kaçınılmamak zorunda. Eğer biz ikiyüzlü davranmaya devam edersek, açıkça konuşmadan, herkes kendi meşrebine göre, kendi çıkarına göre bir yerde konuşacak olursa bu sorunları çözme şansımız falan yok. Oysa bizi uzlaştıracak nokta şu demokrasi noktasını yakalayabilirsek, yani hepimiz adalet terazisinde tekrar uzlaşır ve daha önce söylediğim gibi adalet tanrıçasının gözünü tekrar bağlayalım kardeşim. Sadece yasa egemen olsun noktasına gelirsek inanın bunları çözeriz. Evet, uzun sürecek. Evet, sıkıntılı olacak. Evet, aralarda çok yaralanacağız, yine çarpışacağız. Ama şunu unutmayın, bugünün pisliğinden daha kötüsü olmayacak. Çünkü bugün gerçekten kötü yaşıyoruz biz. Sadece şu gündem yoğunluğu bile bir pop müzik şarkıcısının eşinin darp edilerek rehin alındığını ve onun rehinlik durumunun bitirilmesinde sadece Cumhurbaşkanı'nın berberi olduğu için bunu yapabilen bir adamın ifşası sırasında bile bizim Cumhurbaşkanı'na saygımız sonsuz diyerek cümleye başlanılan günler yaşıyoruz biz. İnsanlar ağızlarından çıkanı 80 kere ölçüp tartmak zorunda hissediyorlar kendilerini. İyidir, gırtlak 9 boğum bir anda çıkmasın diyedir zaten o. Ama bütün bunlar korkuyla, endişeyle yapılıyorsa eğer işte o zaman biraz sıkıntı var. Şu baştan beri konuştuğumuz hikayelerin hepsini birini diğerinin önüne koymadan hepsini tek tek tartışmak zorundayız. Ve bütün bunları tartacağımız yer adalet terazisi. Bunu unutmazsak eğer, insanlar birbirlerinin yüzüne daha rahat bakacak olurlarsa eğer, inanın bu sorunları mutlaka ama mutlaka çözeceğiz. Çünkü önümüzdeki seçim net bir şekilde hepimizin yüksek sesle söylemesi gerektiği şekliyle iyilerle kötüler arasında bir seçim olacak. Tarafını herkes çok iyi seçmek zorunda ve bunun için kararsızlık barındırmayacak bir seçim haline getirilmeli bu. Bunun için söylem netleşmeli, insanların önüne yol çok net konulmalı. Bir tanesinde adalet çok keskin bir parmakla gösterilmeli, biz bu yoldan gideceğiz diye. Bu yolun içinde yaşanacak bütün sıkıntılara varız ama adalet ne olursa olsun tecelli edecek bu ülkede denilerek. Yani hani yan yana durup birbirinin omzuna elini atıp halaya durmak kolay, halayı çekmek de kolay. Hele grubun başında halay başı olarak ritim duygusu sağlam biri varsa o halayı sürükler. Ama aradaki bozulmalara mutlaka dikkat edilmeli. Bunun için de halaya doğru insan almak zorundayız. O motivasyonu yakalarsa Türkiye'ye, ondan sonrası ritim eşliğinde zaten devamla sağlanacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur. Biz hayata aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağımızı da ilk günden beri söylüyoruz. Çünkü biz farklıyız. Hepimiz etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz. Bunların hepsi farklı. Ama rahatsızlık verici şeyler değil. Demokrasi dediğimiz tam da bu zaten. Bu farklılıkları zenginlik haline getirip birlikte yaşayacağız biz. Öteki, beriki, şucu, bucu demeden yapacağız bunu. Yapmanın yolu konuşabilmek. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden. Bak biz 6 yıldır yapıyoruz bunu burada. Başkaları da yapabilir. Hep beraber yapabiliriz. Adına da demokrasi deriz. Bizden çok önce denmiş ama yeni bulmuş, yeni keşfetmiş gibi davranmamızda da bir sıkıntı yok. Boşverin. Eğer derseniz ki bu yayın sürsün kardeşim, bu yayın sürmeli, burada konuşulanlar başka yerde konuşulmuyor, konuşulur gibi yapılıyor sadece. Ben bu yayını desteklemek istiyorum. Ne yapabilirim? YouTube kanalına abone olun öncelikle. Bu son derece önemli. Abone olun. Sadece YouTube üzerinden Ünsal Ünlü arayarak yapabilirsiniz ya da ünsalunlu.com.tr adresinde. Orada benim internet sitemdeki abone ol düğmesine dokunabilirsiniz. Korkmayın, para pul istemeyecek sizden. Mail adresi yazsana bana diyecek. Yayınlar başlarken sana haber vereyim. Bir de abone olduktan sonra yayını beğendiyseniz eğer, yani şu anda 3000 kişi eş zamanlı izliyor, bunlardan 1100 tanesi beğenmiş. Demek ki diğer 1900 kişi beğenememiş yayını. Olabilir. Arada böyle farklılıklar da olacak. Aynı yere yönlenmeyecek bizim beğeni duygularımız. Ama siz beğendiyseniz şu yukarı doğru baş parmak hareketini, o işareti tıklayın. Çünkü o zaman YouTube bu yayını başkalarına da anlatacak. Bak, bu kadar insan bir araya gelmiş bunu seyrediyor. Bir bak istersen diye. Öneri olacak bu. YouTube üzerinden yayını canlı olarak destekleme şansınız var. Bunlardan biri Süper Chat uygulaması, bir tanesi Süper Sticker uygulaması. Nasıl kullanacağız? Zaten yayında chat düğmesinin üzerinde görünüyor. Oradan yapabilirsiniz. Katıl düğmesi var. İsterseniz kullanabileceğiniz bir düğme. Orada farklı baremlerde bu yayını destekleyebilirsiniz. İsterseniz. Bakın, bu önemli. Çünkü bu yayınlar ilk gününden beri parasızdı. Son gününe kadar da parasız olacak. Bu size taahhüt. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkıları iletebilirsiniz. Bir de en büyük desteğinizin sadece burada bulunmak olduğunu aklınızdan çıkartmazsanız çok mutlu olurum. Çünkü biz burada her türlü farklılığa rağmen siyaset konuşurken kendi siyasi görüşlerimizi bir kenara bırakıp siyaset kavramının üzerine çıkmaya çalışıyoruz. Hal böyle olunca da bir araya gelmek zor olmuyor. Çünkü hepimiz çok iyi biliyoruz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelin, hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.